Ayrım 18. İn, Sabri Uzun. Sayfa 251. Bölüm 11. Hrant Dink Cinayeti ve Cemaat. Dink cinayetinde ifadeler önceden kararlaştırıldı. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel, davanın yeniden görülmeye başlandığı 2013 Aralık ayındaki ilk duruşmada, "Karşımızda polis yok, bir cinayet şebekesi var. Hepsinin ortak özellikleri yalancı olmaları ve adli mercileri yanıltmalarıdır," demişti. Tetikçi o gün Samast ise bundan bir yıl sonra yaptığı açıklamalarda, cinayete azmettirenlerin Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer olduğunu söyledi. Geriye gidelim. Medyada yer alan haberlerde soruşturmayı yürüten İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi savcıları Selim Berna Altay ile Fikret Seçen'in 19 sanığın terör örgütü kurduğunu belirttikleri ve sanıkların 18 ile 24 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmasını istedikleri söyleniyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir şube müdürü İstanbul'a gidip yukarıda adları geçen savcılarla görüşmüş, sonra da kendine göre bir şema çizip Genelkurmay Başkanlığı'nın Dink cinayetiyle bağlantısı olduğunu iddia etmişti. Bu zor bir iş değildi. Selim Berna Altay dürüst bir hukuk adamıdır. Sorulursa gerçekleri açıklar. Bu dürüstlüğü sebebiyle İstanbul Özel Yetkili Mahkeme Savcılığı görevinden alınmıştır. Eğer bu konu doğruysa, o şube müdürünün kimliği ortaya çıkartılmalıdır. Aynı şube müdürü, Ergenekon örgüt şemasını çizip, düzmece örgüt yaratan kişidir. Dink cinayetinden 3 gün önce evinde toplantı yapılan kişidir. Yeniden soruşturulmalıdır. Bu cinayet TSK aleyhine bir hava yaratmak için işletildi denilebilir. Dink cinayetinden 10 ay önce Trabzon İstihbarat Şubesi'nden İstanbul İstihbarat Şubesi'ne gönderilen bir tahkikat talep yazısında Hrant Dink'e yönelik ses getirecek bir eylem yapılacağından söz edilmiş, Osman Hayal isimli kişinin ikamet ettiği adresin tahkikatının yapılması istenmişti. Bu tahkikatı yapan ekip, elde ettikleri bilgileri İstanbul İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarına yüklemiş, sonucu da Trabzon'a telefonla bildirmişlerdi. Tahkikatı yapan ekibin içinde polis memuru Bahadır T. de bulunmuştu. Dink cinayetini soruşturan mülkiye müfettişleri henüz soruşturma aşamasındayken istihbarat dairesinden iki başkan yardımcısı Ayhan F. ve Recep G. İstanbul'a giderek Bahadır T.'yi bir odaya çağırıp mülkiye müfettişleri ifadeni alırlarken biz Osman Hayal'in Sarıgazi'de çalıştığı fırının tahkikatını yapmadık, yapmış gibi rapor yazdık diye ifade vereceksin şeklinde tehdit ve tembih ettiler. İstihbaratta her memur, amirlerinin kendisine söylediklerinde bir devlet yararı olduğunu düşünür. Bu yüzden sorgulamazlar. Sanırım Bahadır T. de bu şekilde düşünüp ifade vermişti. Dikkat çekmek istediğim nokta şu. Mülkiye müfettişlerinin polis memuru Bahadır T.'nin ifadesini alacağını, o başkan yardımcıları nereden biliyorlardı? Bunun bilinmesinden mülkiye müfettişleriyle istihbarat dairesindeki cemaat çetesinin ortak çalıştığı sonucunu çıkarıyorum. Müfettişler kimlerin ifadesini alacaklarını ve o ifade verecek kişilerin nasıl ifade vermeleri gerektiğini daire başkanlığından gelen çete elebaşılarına söylüyorlardı. Onlar da ifade verecek memurlara önceden gidip tehdit ve tembihle ön hazırlık yapıyorlardı. Böylece idari soruşturma olması gerektiği gibi değil, cemaatin hükümete göstermek istediği gibi sonuçlandırılıyordu. Bu iddianın doğru olup olmadığının tespiti için öncelikle mülkiye müfettişleri ile olayın esas tertipçileri gibi görülen daire başkanlığı imamlarının HTS kaydı denilen telefon trafiklerine ve yer bilgilerine dikkatlice bakmak gerekir. Olay sonrası İstanbul'a giden başkan yardımcılarının görev onaylarına ve görev dönüş raporlarına dikkat etmek gerekmektedir. Cinayet sonrasında mülkiye müfettişleri, polis müdürleri ve savcılar arasında ortaya çıkan ilişkilerin hayatın olağan akışına uygunluğunun bilinmesi elzemdir. Örneğin, Dink cinayeti öncesinde Trabzon'dan gelen raporların ilk 24 saat içinde gizli yazıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'e iletilmesi, devletin elindeki bilgilerin adalet makamına arz edilmesi gerekirdi. Bu yapılmışsa iyi niyet unsuru var demektir. Eğer olay savcılıktan gizlenmiş, bir de mülkiye müfettişlerine kurgu ifade verdirilmişse, mevcut Türkiye Cumhuriyeti hükümeti askıya alınmış demektir. Dink cinayeti sonrası kayıtlar siliniyor. 20 Ocak 2014'te Hrant Dink cinayeti sonrasında İstihbarat Dairesi Başkanlığında İDP İstihbarat Değerlendirme Projesi denilen bilgisayarlı arşivleme sisteminin silinip yeniden düzenlendiği bilgisini edindim. Bana gelen notta aynen şöyle yazıyordu. Hrant Dink suikastından sonra daire, istihbarat dairesi kastediliyor ve görev yapan şahısların zan altında kalmaması için İDP'nin bağlı olduğu serverdan ana bilgisayar, eski tarihli evrak sayısı alınarak o tarihte evrak kayıt edilmiş gibi sonradan işlem yapılmıştır. Bu işlem Oracle veri tabanında değişiklik yapılarak gerçekleştirilmiştir. Dairenin o tarihte kullandığı server ile şimdiki serverın seri numaraları karşılaştırılıp ve log kayıtlarına bakılarak bu usulsüzlük tespit edilebilir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için bazı teknik bilgileri açıklamamda yarar var. Server için ana bilgisayar, yönetici bilgisayar veya büyük arşiv bilgisayarı da diyebiliriz. Ancak savaş, yangın ve benzeri felaket durumları göz önüne alınarak bu bilgisayardaki kayıtların korunması için yedeklemesi yapılmaktadır. Server'daki eski kayıt silinerek veya silinmeden yeni bir evrak kayıt numarası alınıp eski tarihli bir evrak kayıt edilmek istenmesi durumunda yedek kayıtta da değişiklik yapmak gerekmektedir. Asıl server veya yedek kayıtta değişiklik yapılması durumunda iki adet iz bırakılmış demektir. Yani bu suçun delillendirilmesi daha kolay olacaktır. Oldu ya ana server'ın kayıtlarında değişiklik yapmak yerine yeni bir server satın alınarak eskisindeki kayıtlar yenisine yüklenirse kayıt silme, yeni kayıt yazma işlemi görülmeyecektir biçiminde düşünülebilir. Bu durumda eski server'ın seri numarasıyla yeni server'ın seri numarası farklı olacağı için yapılan hileyi ortaya çıkartmak daha kolay olacaktır. Ayrıca her istihbarat şubesinde bulunan şube serverı, daire başkanlığındaki ana server'a bağlıdır. Örneğin, İstanbul İstihbarat Şubesi'nin Osman Hayal'in çalıştığı ekmek fırınının tahkikatını yapıp, şube bilgisayarına yüklemiş olması durumunda, aynı kayıt İstihbarat Dairesi Başkanlığı ana server'ına da otomatik olarak kaydedilmiş olmaktadır. Daire başkanlığının ana server'ında bulunan tahkikat kaydının hileyle silinmesi durumunda İstanbul İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarının ana diskinin de silinmesi gerekmektedir. Daire başkanlığının ana server'ının kaydıyla İl İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarının ana diskinin hard disk kayıtlarının birbirleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Kısacası bir hile yapılması durumunda en az 7 yerde iz bırakılmış olacaktır. Bunun için daire başkanlığı serverında kayıt değiştirme, daire başkanlığı C şubesi bilgisayarının hard diskinde değişiklik, İstanbul İstihbarat Şubesi'nin bilgisayarının hard diskinde değişiklik ve daire başkanlığı yedek hard diskinde değişiklik gerekmektedir. Bir an için bu bilgisayarların hepsinde aynı değişikliklerin yapıldığını kabul etsek bile, bütün bunlar yine de mümkün olmaz. Çünkü her bilgisayarda aynı anda işlem, değişiklik hilesi yapılması mümkün değildir. Her bilgisayarda işlem yapılırken üst bilgi denilen saat, dakika ve saniye kayıtları kullanıcının iradesi dışında otomatik olarak kaydedilmektedir. Ayrıca daire başkanının operasyonlardan sorumlu daire başkan yardımcısının, ilgili C şube müdürünün, bilgi işlem şube müdürünün, daire başkanlığı Oracle sistem yöneticisi müdürünün bilgisi olmadan bu hilenin yapılması mümkün değildir. Hrant Dink cinayetinin üzerinden 7 yıl geçti, halen aydınlatılamadı. 2011 yılından bu yana dosya elinde bulunan savcı Muammer Akkaş, "Dink cinayetiyle ilgili operasyon yapacaktım, görevden alındım" diye yakınmaktadır. Olayı ilk soruşturan mülkiye müfettişi Mehmet Ali Özkılınç, daire başkanlığı ve İstanbul İstihbarat Şubesi bilgisayarlarından bir delil elde edemiyor. Daha sonra görevlendirilen mülkiye müfettişi Akif İkbal delillere ulaşabiliyor. Cinayet sonrası İstanbul'a sözde denetime giden daire başkan yardımcıları Recep G. ve Ayhan F., polis memuru Bahadır T.'yi tehdit ediyorlar. Bu tehdit dahi müfettişlerin raporunda yok. Ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle başlatılan Dink soruşturmasında verdiğim ifade halen kayıp. Dink cinayetinin sorgu kaseti nerede? Dink cinayeti sonrasında Erhan Tuncel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ilk mülakatında kendisinin Elazığ'da bir dini cemaat evinde yetiştiğini söylemiş. Fakat bu mülakat gizli kamera kaydı yapıldığı halde kayıt kaybedilmiş veya silinmişti. Bu durumda ortaya çıkmış şüphenin giderilmesi için gerçek durumun Hrant Dink soruşturmasının yapıldığı mahkemeye intikal ettirilmesi gerekmekteydi. Eğer Erhan Tuncel bir cemaat evinde yetişmişse, cemaat bağlılığı ve kültürü taşımaktaysa, bu anlayışı yaşamına katmışsa ve Trabzon polisi bu durumu biliyorsa, Tuncel'in ajan yapılması için istihbarat daire başkanlığına Tuncel'in bu özelliğini yazmış olmaları gerekmekteydi. Bu bilgi yazılmış mıdır? Yazılmamışsa bir şeyler gizleniyor demektir. Bu durum başka nelerin, kimler tarafından gizlenmiş olabileceği gibi soruları akla getirir. Bu sebeple Dink cinayetinin bütününde polisin hilesinin olup olmadığının ortaya çıkması için Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı ajan yapılmasına ilişkin teklif yazısının mahkemeye iletilmesi, istenmesi ve iyi niyet olup olmadığı veya bir şeylerin kötü niyetle cemaat emriyle gizlenip gizlenmediğinin açıklığa kavuşturulması önem kazanmıştır. Erhan Tuncel, Gülen cemaati evlerinde yetiştirilip polis teşkilatına ajan sıfatıyla yardımcı istihbarat elemanı YİE girmiş ve cemaat evlerinde yetiştiğini gizlemişse, Dink cinayeti Gülen cemaatinin komplosudur demektir. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan mülakatın notunu ve o mülakatın yapılmışsa, video kaydını kim izlemiş ve mahkemeye ulaştırmamışsa, o kişi de polis görünümlü cemaat imamı demektir. Kaybolan ifade tutanağım. 11 Nisan 2014'te Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 4 Aralık 2009 tarihli ve sonradan kaybolan ifade tutanağımın bana verilmesi için bir dilekçe yazmıştım. Dilekçem aşağıdaki gibiydi. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne konu kaybolan ifade tutanağı hakkında. Emekli olmadan önce 23 Mart 2013 günü Emniyet Genel Müdürlüğü'ne dilekçe ile müracaat ederek geçmişte yapılan idari soruşturmalar sırasında mülkiye müfettişine verdiğim ifade tutanaklarının birer kopyasını talep etmiştim. 3 ifade tutanağından ikisi tarafıma verildi, üçüncüsü ise verilmedi. Mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'ya 4-12-2009 günü elden teslim ettiğim ifade tutanağı tarafıma verilmemiştir. İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılmakta olan idari soruşturmalar açısından bu ifade tutanağının benim adıma önemi büyüktür. Keza gazete haberlerinden 10 Şubat 2011 tarihinden sonra iki cep telefonumun dinlendiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Telefonlarımın dinlenmesiyle müfettişlere verdiğim ifade tutanağının kaybolması arasında yasa dışı bir örgütsel ilişki olduğuna inanıyorum. Keza başbakanın emriyle başlatılan bir idari soruşturmanın ifade tutanağının kaybolması, ifadeyi veren Emniyet Müdürü Sabri Uzun'un bu ifadenin verilişinden sonra telefonun dinlenilmeye alınmış olması örgütsel ilişki kuşkusunu doğrulamaktadır. Sonuç 1. 4-12-2009 ifademin müfettişlikten temin edilerek tarafıma verilmesini, 2. telefonumu dinlemiş olan sorumlular hakkında adli ve idari işlem yapılmasını, 3. ifade tutanağını işleme koymayan mülkiye müfettişleriyle telefonlarımı dinlemiş olan polisler arasındaki yasa dışı ilişkilerin ortaya çıkartılmasını arz ederim. 11 Nisan 2014 Sabri Uzun, Emekli Emniyet Müdürü, 37-378. Kaybolan ifade tutanağım ise şu şekildeydi. Sayın Mustafa Üçkuyu, Mehmet Canoğlu, Mülkiye Başmüfettişleri. İlgi 23-10-2009 gün ve 80/06 EGM İDB İFD 07 sayılı ifade istemi konulu yazınıza 4-11-2009 tarihli cevabıma düzeltme ve ilavedir. İlgi yazınızla tarafıma yöneltilen yazınızın ikinci sayfasında 17-2-2006 tarihli haber raporunda ses getirici eylem düzenleneceği bilgisinin gereği yapılmış mıdır sorusuna 4-11-2009 tarihli yazımda evet yapılmıştır cevabını vermiştim. Tarafıma verilen bilgiler haber raporundaki bilgilere göre eksik bilgilerdir. Bu sebeple de eksik bilgiden kaynaklanan eksik cevap vermeme sebep olmuştur. Şöyle ki 1. Müfettişliğinizin yazısının ikinci sayfası, üçüncü paragrafında haber raporunun birinci paragrafındaki Ermenilere karşı büyük bir kin beslediğini ve bundan sonra İstanbul ilinde ses getirecek bir eylem yapacağını söylüyordu şeklindeki kısım tarafıma sorulmuştur. Ses getirecek eylem nitelemesi, eylemi yapacakların propagandayı amaçladıklarını akla getirmektedir. Oysa raporun diğer bölümlerinde eylemciler tarafından öldürme eyleminin kesinleştirildiği, para temin etmek, telefon takibinden kurtulmak için yöntemler geliştirildiği anlaşılmaktadır. Öldürme eylemini propaganda eylemi gibi dar kalıpta değerlendirerek sadece ses getirecek eylem başlığı altında ele almak yerinde olmayacaktır. 2. Diğer bir eksik olan ise söz konusu raporun ikinci paragrafındaki Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti ve Türkleri karalayıcı faaliyetlerde bulunduğu, bu yüzden bu şahsa yönelik eylem gerçekleştireceklerini söylediler şeklindeki bilgiden yoksun kalarak cevap vermiş oldum. Kişisel gayretlerimle tesadüfen bu bilgiye ulaştım. Raporun birinci paragrafında Ermenilere karşı diye başlayan cümle, ikinci paragrafta Hrant Dink isimli şahıs şeklinde devam ederken, eylemin şahsileştirildiğini görüyoruz. Ve eylem gerçekleştireceklerini söylediler şeklinde açıklama yapıldığı, kararlaştırma aşamasının bitirildiğinin işaretidir. 3. Haber raporunun son paragrafında ise, kendisi ne pahasına olursa olsun bu şahsı öldüreceğini bana söyledi cümlesinden sonra telefon takibinden kurtulma, eylem için para temin aşamasına geldikleri anlatılmaktadır. Tarafıma yazılan yazınızda bu bilgilere de yer verilmemişti. Bu bilgiye de tesadüfen eriştim. 4. Haber raporunun ek değerlendirme raporunun son paragrafında radikal söylemlerini devam ettirmesi göz önüne alındığında, şahsın düşündüğü eylemi yapabilecek bir kapasiteye sahip olduğu değerlendirilmekte olup, şeklindeki değerlendirmeden de yeni bilgi sahibi oldum. Bu raporun daire başkanlığına intikalinden sonra, derhal bir konsültasyon yapılıp, değerlendirme yapan, Trabzon'da görevli buluşma yapan amir ve memurun kanaat ve değerlendirmeleri defalarca alınıp, buna göre hedef şahıslar programı uygulanmaya konulmalı veya konulmamalıydı. Bu toplantıyla daire yöneticilerinin mesleki birikimleri ve son ortak kararların alınması gerekirdi. Daire başkan yardımcısının, daire başkanının gelişmelerden ve durumdan haberdar edilmeden, adeta rapor içeriği C2 bürosunda hıfzedilerek yapılması gereken eylem ve işlemler dondurulmuştur. Ön tedbir olarak İstanbul'da koruma kararı olmadan dahi aşağıdaki tedbirler alınabilirdi. A. Hrant Dink bir yazılı tebligatla bilgilendirilebilirdi. B. Dink ailesinin ev ve iş yeri çevresine mıntıka karakolu tarafından yaya devriyeler verilebilirdi. C. Aynı çevrede görev yapacak motorlu ekipler duyarlı kılınabilirdi. D. Çevre MOBESE kameralarıyla donatılabilirdi. 5. C. Şube Müdürü'nün 17.2.2006 tarihli haber raporunun üstüne İstanbul'un bilgisi var mı, Trabzon'la görüşülsün şeklinde kenar notu düştüğünü Agos gazetesinde yayınlanan bir yazıdan tesadüfen öğrendim. Müfettişliğinizden aldığım bilgide haber raporunun üstünde C2 bürosuna arşiv sevk kaydının olduğunu öğrenmiştim. Agos gazetesinde yazılan İstanbul'un bilgisi var mı, Trabzon'la görüşülsün şeklindeki kenar notunun doğru olup olmadığını da halen öğrenebilmiş değilim. Eğer yukarıda yazılan bilgiler İstihbarat Daire Başkanlığı arşivinde mevcutsa, bu bilgilere sahip olan en üst rütbeli konumundaki C Şube Müdürü, Daire Başkan Yardımcısı ve Daire Başkanı'na da bilgi vermeden, gelen bilgileri C Şubesi bünyesinde tutarak, kendi deneyim ve becerisiyle de inisiyatif geliştirip, uyguladığından, uygulayamadığından, Hrant Dink cinayetinin tek sorumlusu gibi görülmektedir. Bu inisiyatif koyamamak, üst makamların da bilgi sahibi olmamasına sebep olmuştur. Ayrıca hedef şahıslar programının da bu inisiyatif koyamamak sebebiyle mümkün olmadığı anlaşılmaktadır. Oysaki hedef şahıslar programı, şube müdürlerinin inisiyatif koyma yöntemini düzenlemekte, kararsızlığı gidermeyi amaçlamaktadır. Önceki ifademde belirttiğim, tarafıma yöneltilen açıklamalar ve kayıtlar çerçevesinde Heding hakkında 17.2.2006 tarihinde intikal eden haber raporunun gereği yapılmış mıdır? Evet, yapılmıştır şeklindeki açıklamamda yukarıdaki düzeltmeyi yapmak ihtiyacını duydum. Keza kayıtlarda ve gazetedeki açıklamalarda benim bildiklerimden farklı bilgiler olduğunu gördüm. Bu yazımın müfettişliğinize verdiğim 4.11.2009 tarihli yazıya eklenmesini arz ediyorum. 4.12.2009 Sabri Uzun, 1. Sınıf Emniyet Müdürü imza. Telefon kayıtlarım da gizleniyor. Bu dilekçelerime verilen tepki çok farklı oldu. İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili görevlendirildiği mülkiye müfettişi kayıp ifade tutanağını bulmak yerine beni yalancılıkla suçladı. Nasıl mı? Mülkiye müfettişi AVEA AŞ'ye 30.06.2014 tarihinde bir yazı göndererek benim ve mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'nun telefonları arasındaki haberleşme trafiğini sordu. Böylelikle dilekçemde yazdığım gibi müfettişle görüşüp görüşmediğim öğrenilmek isteniyordu. AVEA şirketinin adli yazışmalar yetkilisi İlhan Sayalı imzasıyla verilen cevapta Üçkuyu ile benim aramda 4 Aralık 2009 günü hiçbir görüşmenin olmadığı ileri sürülüyordu. Oysa 4 Aralık günü Üçkuyu ile verdiğim ifade konusunda birkaç kez görüşmüştüm. Bir gizli gücün Dink cinayetinin aydınlatılmaması için ifade tutanağımı kaybetmesi gibi telefon haberleşme kayıtlarının da kaybedilmesi beni çok şaşırtmıştı. Bu durum karşısında benim 4 Aralık 2009 günü Mustafa Üçkuyu ile telefonda görüşüp teftiş kurulundaki odasında yazılı ifademi verdim, beyanımın yalan olduğu anlamı çıkıyordu. Mülkiye müfettişleri de AVEA şirketinin verdiği bilgiler doğrultusunda soruşturmayı durdurmuştu. Bu büyük kumpas karşısında pes etmedim ve araştırmayı sürdürdüm. Sonunda mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'nun 0505-466-321. Numaralı telefonuyla 0505-561-11-8. Numaralı telefonum arasındaki trafiğin aşağıdaki gibi olduğunu belgeledim. Arayan telefon, aranan telefon, arama tarih ve saati süresi. 0505-561-11-8. 0505-466-321. 4 Aralık 2009 10:55. 0505-466-321. 0505-561-11-8. 4 Aralık 2009 16:31. 0505-561-11-8. 0505-466-321. 4 Aralık 2009 16:46. 0505-561-11-8. 0505-466-321. 4 Aralık 2009 16:51. İfade tutanağım yine de bulunamadı. Mülkiye müfettişi görevlendirilerek soruşturma yapılmıştı ve bana 1 Ekim 2014 günü bir tebligat geldi. Buna göre mülkiye müfettişi Mustafa Üçkuyu'ya ifade tutanağımı teslim ettiğimi ispat edememiştim. Bu yüzden soruşturmanın kaldırılması için İçişleri Bakanı'ndan onay alınmıştı. Evet, bu yazı gösteriyordu ki ben yalancıydım. Müfettiş Üçkuyu'ya 4 Aralık 2009 günü verdiğim ikinci ek ifademi ispat edememiştim. Peki müfettişe verdiğim birinci ifademi nasıl ispat edecektim? O ifadeyi de verdiğimde bana biz Başbakanlık Teftiş Kurulu adına bu soruşturmayı yürütüyoruz. İşlemler bittiğinde ifadenizi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Oradan alırsınız demişti. Evet, birinci ifademi 1 Nisan 2013 günü aldım. Ama bu kez de Ding cinayetindeki komployu ortaya koyan ikinci ifadem kayıptı. İfademi alan müfettişler bir sürü lüzumsuz sorularla laf kalabalığı yaratarak soruşturmanın özünü gizlemişlerdi. Soruşturmanın özü gizlenen haber raporuydu. Haber raporunu bu sefer soruşturma yapan mülkiye müfettişleri benden gizlemişlerdi. Ben o gizlenen haber raporuna ulaşmıştım. Bu sebeple o ikinci ifademi verip gizlenen raporu anlattım. O müfettişlere Sabri Uzun'a neden bu raporun gereğini yapmadın veya ne yaptın diye sormadın şeklinde bir soru sorulmamıştı. Sanki müfettişlerin yaptıkları gizlemeye haklılık kazandırılıyordu. El birliğiyle ifadelerim sümenaltı edilmek, Ding cinayetinin aydınlatılması engellenmek isteniyordu. Buradan bir kez daha bu olayın peşini bırakmayacağımı belirtmek isterim. Yalnız şunu çok iyi görmekteyim. Kamu kurumlarındaki görevliler Fethullah Gülen cemaatinden çok korkmuşlar. Halen o korkuyu üzerlerinden atamıyorlar. Gülenciler bir daha iş başına gelirlerse bizim durumumuz ne olur diye gelecek endişesi taşıyorlar. 18. ayrımın sonu. Sayfa 266.